أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي اِلْمًا وَفَهْمًا. Bu kısmı beraber okuyorduk. Yani özellikle siz ilim talep edeceksiniz ki bu ders verimli geçsin. Yani sizin duanızın kabul olduğunu düşün. Burada konuşan nacizane ben olduğuma göre yani benim dilime gelecek. Yani herkese faydası olur inşallah. Allah samimiyetimizi artırsın. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlül ukdeten lisani yefkahu kavli. Bu da benle ilgili. Yani Hazreti Musa'nın arası, Rabbim benim göğsümü genişlet diyor, işimi kolaylaştır, dilimdeki boşluğu sil, sözümü anlasınlar. Yefkahu kavli, burada oradaki fıkıh kelimesi var orada. Fakih olmak, anlaşılmak, derin boyutlarıyla anlamak anlamına geliyor. Şeyde diyor ki hadis-i şerifte, Allah birisine hayır murad ettiği zaman diyor, fıkhını artırır. Yani fakih kılar. Yani olayları herkes görüyor ama bazıları derin boyutlarıyla anlıyor. İşte buna fıkıh deniyor. Fehim de anlayış oluyor. Yani sezinleme türü bir anlayış oluyor. İlimlerin daha derin boyutları. Yani biri anlamak, biri sezinlemek şeklinde şeyi var. Yani Rabbim Kur'an-ı Kerim'in içerisine her şeyi sokmuş. Yani onu derseniz ki o Hazreti Musa'nın ettiği dua bizi bağlamıyor. Yani o mantıkla okursanız Kur'an'ı günümüze taşımamış, kendinize getirmemiş oluyorsunuz. Şimdi Rum suresinde de göreceğiz. Sanki alakasız şeyler gibi bizle ama direktman alakası olan. Yani sanki bir tarihi bilgiler veriyor gibi geliyor aslında. Ama baktığımızda muhakkak günümüze yansıyan kısımları var. Yoksa bir tarih kitabı olurdu. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, birçok suresinde harfi mukatta'a denilen bu harflerle başlıyor. Derin anlamlarına girmeyeceğim. Onu Bakara'da konuşmuştuk. Kırık harfler demek. Anlamları net olarak açıklanmamış harfler bir araya geliyorlar ve Kur'an'ın başında yer alıyorlar. Bir yerde hem birinci hem ikinci ayetinde var. Onun dışında hep birinci ayetlerinde yer almış. Sırrani kelimeler deniyor. Ama ben şuna katılmıyorum. Anlamını yalnız Allah bilir. Yani anlaşılmaz sözlerdir, çok büyük sırlardır olduğuna katılmıyorum. Olsaydı zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde yer almazdı. Demek ki bizim biraz tefekkürle ya da duyarak, inceleyerek, hadislere bakarak da anlayacağımız şeylerden. Ama şu var. Mesela benim şeyde çok dikkatimi çekmişti. Kur'an'ın başı sanki Elif, Lam, Mim'le başlıyor gibi. Hani bunu birkaç kez söylemiştim. Fatiha suresi var Kur'an'ın içerisinde, kabul. Ama öyle büyük ki Fatiha'nın anlamı bütün Kur'an'ı kapsıyor. Yani Kur'an'ın ön sözü, özeti gibi. Zaten günümüz kitaplarına da bakın, başta bir giriş vardır değil mi? Ön söz denilen bir giriş vardır. Ondan sonra konu başlar. İşte şu tarihte, işte şu günlerde şöyle olmuştu, işte bir adam yalnız başına yürüyordu diye. Oradan sonra şey başlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de sanki Elif, Lam, Mim, Zalikel kitabı la raybe fi, o şekilde başlıyor. Eğer böyle düşünürsek Elif, Lam, Mim açılış sözü gibi. Çok önemli. Önemine binaen söylüyorum bunları. Burada da direktmen ayete başlamayıp da bununla başlamış olması da bu surenin içerisinde nelerden bahsedildiğinin aslında bir işareti gibi. Ve de önemine binaen olduğunu düşünüyorum ben. Büyük bir ihtimalle de Elif, Lam, Mim ile başlayan ayetler aynı modda ayetler, aynı temada sureler, ayetler diyorum affedersiniz. Yani Bakara suresinde var değil mi? İlk başlarda Ali İmran'da var, şey var. Bu 29 tane harf değişik şekillerde bir araya gelmiş. Ha, burada geldim. Gel, hoş geldin.
Selamun aleyküm.
Dur şuraya gel. Bu harfi mukatta'lardan da 29 harf var biliyorsunuz. Bunun yarısı kullanılmış. Yarısı harfi mukatta harfleri olarak tercih edilmemiş şeyleri var. Elif, Lam, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Elif, Lam, Mim, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sat, Sat, Hamim, Yasin, Taha, Tasin, Nun, Kaf, Nun diye şeyleri var. Bildiğim kadarıyla bunlar. Evet. İkinci ayete geçersek, Gulübetet Rum. Gulübe galebe çalındı, mağlup edildi anlamına geliyor. Evet, Kayhan Bey'in söylediği gibi meçhul bir kelime. Yani edilgen bir kelime. Yani mağlup edildiler. Rumlar mağlup edildiler. Kim tarafından? Burada ayet-i kerimede söylemiyor. Şeyine de söylemiyor. Sadece Rumlardan bahsediyor. Biz tarihten biliyoruz ki bunlar mecusiler. Ateşe tapanlar. Yani İran. O dönemdeki şeyiyle İran. Persler yani. O şekilde de geçiyor. Şimdi biraz devam edelim. Tarihsel kısmını açıklayayım. Fi ednail ardıhum min ba'di galebihim. Fi ednail ardı, burada bayağı ilginç bir ifade var. En yakınında demek, en yakın yerde demek. Vehum min ba'di galebihim. Mecusilerin him onlara gidiyor, belirtmiyor ama mecusiler dersek, Farslılar dersek, galip gelmesinden sonra savaştıkları yerin en yakınında mağlup edildiler. Yani sınıra en yakın, size en yakın yer anlamına geliyor. Biraz sonra açıklayacağım. Fakat Rumlar ileride galip gelecektir. Şimdi o dönemde hangi dönem? Vahyin ilk geldiği dönemler, yani 610'lu yıllar. Bu dönemlerde dünyada iki tane süper güç var. O zaman bugünün ifadesiyle iki tane süper güç var. Bunlardan birincisi Rumlar, yani Bizanslılar. Diğeri de İranlılar, Persler. Bunlar da iki süper güç. Aynı bugünkü, yani artık bugün pek değildi. Hani 10-15-20 yıl evvel falan düşünsen Amerika ile SSCB gibi o zaman şeyler. Yalnız bunların bir farkı var. Birisi ehli kitap, yani Rumlar ehli kitap, yani Hristiyan. İranlılar ise ateşe tapıyorlar. Kafir, yani herhangi bir dini, yani semavi dine bağlı olmayanlar. Putlarla da, ama özellikle ateşe tapıyorlar. Yani mecusi ateşe tapan demek. Bunların arasında ciddi bir mücadele var. Şimdi şeyler, Mekkeli müşrikler şeyleri tutuyor. Mecusileri, İranlıları tutuyor. Müslümanlar ise bunu haber verdiklerinde Peygamber Efendimiz'e, gönülleri de sahabilerin şeyden yana, Rumlardan yana. Şimdi Rumlar kendilerinde bizzat hoşlanmadığı dini inançlara sahipler. Değil mi? En büyük şeyle İsa'yı Tanrı ilan etmeleri. Kur'an'ı bazıları tanımıyor falan ama yani teslis inancına sahipler. Ama iki grup mücadele ettiğinde tuttukları taraf Hristiyanlar. Şimdi biraz tarihi bilgi araştırdım, oradan şey yapayım. Şimdi biliyorsunuz Hazreti İsa Yahudi bir kavme gönderiliyor. Orada ne hikmetse şey bulamıyor, taraftar bulamıyor. Sadece havariler dedikleriniz şey yapıyorlar. Havarileri de kovuyorlar şeylerinden, yurtlarından. Biliyorsun Kudüs civarında geçiyor olaylar. Oradan da yayılıyorlar, dünyaya yayılıyorlar. O zaman da işte Rumlar, yani Bizanslılar hakim, Roma İmparatorluğu yani, Roma İmparatorluğu ondan sonrası. Orada taraftar buluyor o halkın arasında. Çünkü köle sınıfından çok revaç şey görüyor. Bu şeyi izlediniz mi bilmiyorum. Mağara Arkadaşları diye bir film vardı. Ehli Keyif'ten bahseden, böyle bütün Ramazanlarda yayınlandı dizi şeklinde. Orada bayağı güzel açıklıyordu bu olayları. Ama ilk zamanlarda o imparatorluktan da büyük şey görüyorlar, eziyet görüyorlar. Çünkü onlar da bugün hani Anadolu'da çok var antik kentler. Antik kentlerde göreceğiniz gibi putperestlik hakim. Çok tanrılık var. İşte Zeus, Artemis gibi hani o şeyleri var. Onlar da o dine, kendi dinlerine karşı tehdit gördükleri için büyük işkence yapıyorlar, görüyorlar. Aradan belirli bir zaman geçiyor. Tam ne diyorum, 250-300 yıl geçiyor. Ondan sonra din kabul ediliyor Hristiyanlık dini imparatorluğun Bizans İmparatorluğu'nun resmi dini oluyor. O da şöyle kaynaklanıyor. Konstantin var biliyorsunuz. Evet. Konstantin'in annesi hem filozofmuş hem de çok etkin birisi Hristiyanlığı seçiyor. Onun etkisiyle de Konstantin seçiyor dine. Ama pek de razı değil. Yani eskisinden, eski dinlerinden kalan şeylerinden de pek vazgeçmek istemiyorlar. Ama halk da şey olmuş, iyice Hristiyanlık, yani o zamanki hak dinliğim artık yaygınlaşmaya başlamış. Artık diyor resmi din olsun diyor. Ama İznik'te bir konsey topluyor. İznik konseyinde dünyadaki bütün mezhepler, Hristiyan mezheplerini topluyor ama biraz hile hurda, biraz da şeyiyle, otoritesiyle beraber kendine ait din görüşünü resmi din görüşü olarak şey yaptırıyor ve dörde indirtiyor Kur'an şeylere, İncil'leri. Çok değişik şekilde İncil var ve de ama şöyle bir yanlışlık var. Kendisi teslis inancına inanan bir mezhebe mensup. Yani teslisi biliyorsunuz değil mi? Yani üçleme, baba, oğul, kutsal ruh denilen, oğul Hazreti İsa olmak üzere, kutsal ruh da Cebrail, bir şey var. Bunu kabul ettirtiyor. Bunu kabul etmeyen mezhepleri de aforoz ediyor. Yani tamam belirli bir dini şey yapıyor ama gidiyor. Ve çok fazla içerisine bu putperestliğin şeylerini sokuyor. İmajlarını. Mesela resmi günleri, tatilleri pazar. Sunday demek biliyorsunuz. Sunday güneş, eski güneş tanrısının şeyinden. August mesela, August'un şeyi, sembolleri. Yani birçok pagan dini deniyor ona. Paganizminden şeyler sokuyor içerisine. İşte o dönemden sonra Hristiyanlık artık kuvvet buluyor. Yanlışlarıyla kuvvet buluyor ama kuvvet buluyor. İşte ondan sonra bu ayetin indiği zamanlarda Rumlar mağlup edildiği şeyi Heraklius, bu yabancı gelmiyor değil mi bu isimler? Heraklius'un zamanına denk geliyor. Heraklius ile şey Rum İranlıların şeyi savaşıyorlar. Onun ismi de vardı. Neyse önemli değil. Bunlar savaşıyorlar. Nerede savaşıyorlar biliyor musun? İşte biraz sonra gelecek o şeyde. Bu Hicaz bölgesine yakın olan bir bölgesi. Yani çok uzak bir coğrafyada da savaşmıyorlar. Bu savaşın sonunda şeyler büyük bir hezimete uğruyor. Rumlar. Ve çekilmek zorunda kalıyorlar. Ama peşlerini takip ediyor. Bütün Suriye, Şam bölgesi, Halep bölgesini yitiriyorlar. Ondan sonra da Anadolu'da savaşlar devam ediyor. Anadolu'da da şey yapıyorlar, yeniliyorlar. Ve tam İstanbul'a kadar geliyorlar. Yani o zamanki ismiyle Konstantinopolis'e kadar geliyorlar. Ve kuşatmışlar. Alamamışlar ama kuşatmışlar. Ve bütün bölgelerde de ateş yapıyorlar. Yani kendi dinlerini şey yapıyor. Ama bu şeylere çok ağır geliyor. Rumlara çok ağır geliyor. İşte bu olayın olduğu zamanlarda şeyler, müşrikler bunları haber alıyorlar ve seviniyorlar. Hatta ilginç bir ifade var. Siz diyor, her şurada var. Siz ve Nesara, Nesara biliyorsunuz o dönemde şeylere denilen isim, Hristiyanlara denilen isim, ehli kitapsınız. Biz ve Faris ümmiyiz diyor. Ümmi herhangi bir kitabı olmayan demek, kitaba bağlı olmayan demek. Hani günümüzde cahil olarak çevriliyor ama ümminin asıl Arapçadaki karşılığı farklıdır. Hani Peygamber Efendimiz de ümmi deniyor ama bizim anladığımız anlamıyla, yani cahil cüvela anlamında ümmi değil. Değişik anlamları var. Bunlardan birisi de herhangi bir kitaba tabi olmaması. Şöyle açıklayayım. Peygamber Efendimiz'den önceki din Hristiyanlık olmasına rağmen, onun kitabı İncil olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik gelmeden evvel Hristiyanlık dininin üzerlerine, kaidesi üzerine ibadet etmemiş. Yahudilik üzerine de, yani Tevrat üzerine de amel etmemiş. İşte hani ümmilikle ilgili bir şey, yani bir kitaba tabi olmamakla neye göre deniyor? Hazreti İbrahim'in dininden üzerine deniyor. Ona da haniflik deniyor. Yani İbrahim'in, Hazreti İbrahim dini haniflikti, diğerleri değildi anlamında söylemiyorum. Yani tevhid inancının öğelerinin bozulmadığı bir şey olarak düşünün. Ondan sonra biliyorsunuz bozukluk şey bozulmaya uğramış. Yahudiler Tevrat'ı kafalarına göre değiştirmişler. Kur'an'da da yazıyor. Zaten elle tutulur bir şey yok. İncil yok ortada. Bu belgesellerde izliyor musunuz bilmiyorum. Yani birisi rüyalar görüyor. Halüsinasyonlar görüyor da manevi görüntüler alıyor diyelim. onları şeyin arkasına yazıyor. İncil'in arkasına yazıyor ve o İncil'in içinden sayılıyor onlar. Ve kendileri de itiraf ediyorlar. Yani birisini gördükleri olarak şey yapıyor. Onun üzerine birçok araştırmalar yapılmış. Yani kıyametle ilgili senaryolar çiziyor, görüntüler görmüş, onları yapıyor. Yani bu kadar elle tutulur, gözle görülür hiçbir şeyin olmadığı bir şey. Bütün bunları niye anlatıyorum? Bütün bunlara rağmen işte müminler şeyleri destekliyor. Ehli kitabı destekliyor. Ama ehli kitap da yenilince mecusilere karşı şeylere gün doğuyor. Müşriklere karşı gün doğuyor. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Ve diyor ki 3. ayetin devamında bakın Rumlar ileride galip geleceklerdir diyor. Ve bu birkaç yıl içinde olacaktır. Açıklayacağım buraları. Önünde ve sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler sevinecektir. Tekrar ediyorum. O gün müminler sevinecektir. Bakın, müminler neyle sevindiğini, neyle sevineceğini söylüyor. Hristiyanların galibiyetiyle. Yani bunu Allah söylüyor. O gün müminler sevinecektir diyor. Kendi zaferleriyle değil, kendi fetihleriyle değil. Gerçi o da olacak, biraz sonra anlatacağım da, ilk inme anıyla söylüyorum bunu, nazil olma anıyla, bir ehli kitabını Hristiyanların galibiyetiyle müjdeliyor ve sevinecekleri de söylüyor. Bu ilginç bir nokta. Şimdi biraz geriye geleceğim. Orada diyor, fil edna ednel ardı. Hani bu edna kelimesini geçen derste konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Edna ne demekti? Hani hayatı dünya, bir de edna, aynı kelimelerde. En aşağı, en aşağı, en değersiz, bir de en yakın anlamına geliyor. Yani iki temel anlamı var. Birisi mesafe olarak en yakın, birisi de seviye olarak en aşağı. İkisi de deneya kökünden. Bir dünya ve edna aynı anlama geliyor. Yani Arapça bir kaydı o. Müennes kelime, dişi kelimeler için edna kullanılıyor. Müzekker, erkek kelimeler için müennesler için dünya kullanılıyor, erkekler için erkek kelimesi edna kullanılıyor. Bunu Arapça bilgisi olanlar için, anlamaları için söylüyor. Arz da bir arazi, toprak demek, aynı zamanda dünya demek. Hani art deniyor ya, yeryüzü, arz. Arzın merkezine seyahat diye bir kitap var değil mi? Jules Verne'nin. Yani arz dünya anlamına geliyor. Şimdi bu iki şekilde yorumlanabilir burada. Size en yakın yerde diyor bu savaş gerçekleşti diyor. Sınır olarak şeyi. İkinci anlamı da yerin en aşağı kısmında, en aşağılık, en değersiz kısmı anlamına da yorum verilebilir burada. Öyle olunca ne oluyor? Yani tüm yeryüzü coğrafyasını düşünün. Yeryüzü coğrafyası içerisinde en değersiz kısım olarak bu savaşın geçtiği ve Rumların mağlup edildiği yeri ora olarak söylüyor. Sizce neresi olabilir? Ama aşağı diyor, aşağılama var, değersizleştirme, kınama var bunda. Hani sen en aşağılık adamsın dersin ya, yani çöle denmez o. Demek ki o mıntıkada bir şeyler geçmiş olması lazım. Lut kavmi. Lut kavminin helak olduğu yer ya da olayın geçtiği yerin çok yakınlarına geçmiş bu savaş. Allah-u Teala orası en aşağı diyor. En aşağılık diyor, aşağı demeyeyim ona, en aşağılık yer diyor orası. Bu manen de öyle. Yani Lut kavminin biliyorsunuz eylemini. Bu kahredilen, helak edilen kavimler arasında demek ki en çok gadab edilen bölge demek ki orasıymış. Demek ki Allah-u Teala'nın en çok gadaplandığı, yani kızdığı diyeyim, en çok gadaplandığı alan orasıymış. Demek ki yaptıklarının ne kadar şey olduğunu düşünün, çirkin olduğunu düşünün. Ve bu manen bir aşağılık olduğu gibi aynı zamanda da fiziksel olarak da öyle, madden de öyle. Bugün Lut Gölü deniz şeyinin 300 küsür metre aşağısındaymış. O zaman bilmek mümkün mü onu? Bilmek. İşte bu da Kur'an'ın mucizelerinden. En aşağı yer derken de deniz seviyesinden o aşağı kısmı da Kur'an'ın sırrı olarak burada bulmuşlar. Yani onun açıklaması olarak da bu var. Burayı o yüzden bir açıklamak istedim. Evet. İkinci kısmın bu birkaç yıl içerisinde olacaktır diyor. Bu birkaç yıl içerisinde fi bud in sinin deniyor burada. Şimdi o yine Arapça bilen arkadaşlar biliyor. Sayılar var Arapçada. O kadar sayı mefhumu Arapçada o kadar incelikli anlatılmış bir şey ki yani öğrenseniz ya bu kadar ayrıntılı mı olur? Bir sayısına farklı bir ifadeler var. İki sayısına farklı, üç ila dokuzun kuralları farklı. Dokuz ila yirminin farklı, ondan sayı yüzü arası ve yüz ila bin sayılarının şeyleri farklı, sistematiği farklı. Yani mesela Türkçe'de bir koyun diyorsunuz, iki koyun diyorsunuz, yüz koyun diyorsunuz, bin koyun diyorsunuz. Bunu tek bir şeyle ifade ediyorsunuz. Ama şeyde böyle değil. Arapça'da böyle değil. Mesela belli bir şey aslında Türkçe'ye uyarlamak gerekirse koyunların bini, koyunlardan yüz, on koyun gibi hani değişik ifadeler var. Ters çevrilerek ifadeler var. Burada da bıd in kelimesi 3 ila 9 arasındaki sayıyı gösteriyor. Yani Türkçe'de ne dersek birkaç sene diyoruz ya. Evet. Ama birkaç böyle şey, muallak bir şey. Yani belirli bir sayıyla belirli bir sayısı arasını vermiyor. Ama bıd in'i Türkçe'ye birkaç diye çevirmek gerekirse 3 ila 9 arasındaki bir sayıyı ifade eden bir şey, birkaç. Yani 3 ila 9 yıl arasında bu gerçekleşecektir diyor.
Belirsiz değil yani.
Efendim? Belirsiz değil. Yani 3 ila 9, yani 6 yıllık bir zaman dilimi var. Bunu ayet gelince Hazreti Ebu Bekir Mekke sokaklarında dolaşmaya başlamış bu ayeti okuyarak. Ondan sonra demişler ki ya sen niye şey yapıyorsun, öyle diyorsun, müşrikler yendi işte, niye şey yapıyorsun? Ondan sonra bir rivayete göre Hazreti Ebu Bekir, bir rivayete göre müşriklerden birisi, Ubeyd olması lazım ismi, şeye giriyor. İddiaya girelim mi diyor. Ubey İbni Halef. Birkaç rivayet var ama en çok meşhurunu söyleyeyim. Tamam diyorlar. 6 yıla giriyorlar. 6 yıllık bir iddiaya. 10 devesine. Sonra Peygamber Efendimiz'e gelip Ebu Bekir bunu söyleyince, tabi Peygamber Efendimiz biraz daha konuya yani ilmiyle vakıf. Diyor ki sayıyı artır, süreyi uzat diyor. Şeyi de uzat. Deve sayısını da uzat diyor. Öyle olunca 100 deve ve 9 yıla çıkıyor iddia diyeyim artık. Hani önceden 6 yıl 10 deveydi. 9 yıl 100 deve oluyor. Ve iddiayı tahmin ediyorsunuz kim kazandı? Hazreti Ebu Bekir kazandı inşallah. Şimdi bu olay ne zaman gerçekleşiyor? Bu olayda daha hicret gerçekleşmemiş. Yani bu ayetin indiği zamanlarda. Mekke dönemi. 9 yıl sonrasında ise değişik bir tarihe denk geliyor. Bedir Savaşı'na denk geliyor. Bedir Savaşı'nın gününde Rumların tekrar toparlanarak İranlıları yendiğinin müjdesi geliyor. İşte hani diyor ya, o gün müminler sevinecektir diye. Bakın orada Rabbim önceden ne kadar güzel bir şeyler var. Hem Rumların haberinin o gün geleceği, hem de o gün ne oldu? Bedir Savaşı var, Bedir Zaferi var. Bedir Savaşı'yla da Müslümanlar sevinmedi mi? Bak ne diyor ayette? O gün müminler sevinecektir. Hem de sırları arasında o haberde verilmiş oluyor. Şöyle de bir olay olmuş. Rumlar galip gelmişler birinci galibiyetlere. Sonra bir ara geri çekilir gibi olmuşlar. Yenilir gibi olmuşlar. Sonra Hazerler, tarih bilgim çok iyiydi. Hazer Türkleri vardı bir ara, tanıyorum. Onların yardımıyla beraber ikinci kez tekrar yükleniyorlar ve ikinci zafer kazanıyorlar. Bu ikinci zaferinde Hubeybiye Anlaşması'nın olduğu gün olduğu söyleniyor. Ve biliyorsunuz o anlaşmanın olduğunda da Fetih Suresi nazil oluyor. Fethel Mübin diyor. Apaçık bir fetihle müjdeliyor Rabbim şeyleri de. O gün de ona gelmesi ilginç. Yani Rumların birinci zaferi Bedir Savaşı'nda, Rumların kısa süre sonraki ikinci zaferi de Hubeybiye'ye geliyor. Yani bunlar da tarihin güzel tevafukları. Hani bunları size anlatmak istedim. Devam ediyoruz. O gün müminler sevinecektir diyor. Devamlı diyor ki Allah'ım
Allah'ın yardımı ile olacaktır bu. Bir nasrullah. Hani izacae nasrullahi var ya, oradaki Allah'ın yardımı anlamına geliyor. Bu Allah'ın yardım etmesi gibi olacaktır. Yansuru men yeşâ. O dilediğine yardım eder. Buradaki nasar yardım anlamına da geliyor. Nasar en fazla kullanıldığı yer savaşta. Yani Allah'ın savaştaki yardımına nasar diyor. Yani biz buna ne diyoruz Türkçe'de? Fetih diyoruz. Fetih, o dilediğine zafer, dilediğine fetih verir. Ve huvel azizur rahim. Şimdi burada iki mana var. Birincisinde Hristiyanlara da yardım ettiğinin haberi var burada. Yani savaşta ehli kitaba da yardımı var, değil mi? Yani şimdi Bedir Savaşı daha ortada yok. Ayetin birinci anlamıyla Hristiyanların zaferinin Allah'ın yardımı ile olduğu var. Burası ilginç bir nokta. İkincisi de bu o gün Bedir Savaşı olduğuna göre Bedir Savaşı'ndaki zaferin de Allah'ın yardımı ile ilgili olduğu var. Hani daha önceki ayetlerde oldu. Bedir Savaşı'nda Allah'ın melekler ordusuyla yardım ettiğinin ayetlerle, değil mi, açıklaması var. O gün melekler inmiştir falan diye bir şey var. İfadeleri de var. Ona da şey oluyor. Burada felsefik bir ifade var. O dilediğine zafer verir. Başka bir ayette diyor ki, onu bulursam, şey dedi. Başka bir ayet de diyor ki, o güzel, bu şey buldum bunu. Bayraktar Bayraktar Hoca'dan. Hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. İşte biraz evvel bahsettiğim ayet. Bakın, hatırlayın ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Yani yardım talebi geliyor Allah'a karşı. O da ben peşi sıra gelen, yani birkaç melek de değil, sürekli inen anlamında peş peşe gelen bin melek ile, bakın bu ayet, bin melek ile size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. İşte ki buradaki ayet, o dilediğine zafer verir. Yani demek ki Allah'ın bir dilemesi söz konusu. Burada yeşa, Allah'ın dilemesi demek. Şa'e, dilemek demek Arapçada. Bununla zafer vermiş. Ve huvel azizur rahim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsna'lar çok miktarda geçmekte ve de genellikle bir konu anlatılıyor ya da bir ayet anlatılıyor. Sonunda Esma-i Hüsna'lardan bahsediyor ve genellikle bunlar ikili geliyorlar. Hani Aliyül Azim, Aziz-ül Rahim gibi. Burada da Aziz-ül Rahim gelmiş. Bu Aziz-ül Rahim gelen şeylerden, önce gelen ayetlerin toparlaması oluyor bunu. İkincisi, bu önceki gelen ayetleri çok iyi tahlil ederseniz bu esmaları da açıklamış oluyor Kur'an-ı Kerim. Yani Esma-i Hüsna'lar muamma gibi gözüküyor. Ama Allah-u Teala kendisi açıklamış zaten Kur'an-ı Kerim içerisinde. Yani aziz eşittir iki nokta şu değil. Ayeti açıklıyor. O aziz-i rahim diyor. Siz o ayetlerden azizin ne olduğunu, rahimin ne olduğunu da anlıyorsunuz. Bu bağlamda bakalım. Aziz pek kuvvetli, pek güçlü, yenilmesi mümkün olmayan gibi kelimeler kullanılıyor. Ama buraya en uyanı galip kelimesi. Yani mağlup edilemez anlamında galibiyet. Yani Allah-u Teala'nın azizliği bu şeyde, savaşlarda ikinci kısmıyla tecelli etmiş. Yani Bedir Savaşı'nda ve Rumların ikinci savaşında. Burada azizi oradan görüyor. Rahim'i biliyorsunuz. İkincisi Rahim. Bir Rahman esması var. Bir de Rahim esması var. Rahim esması özellikle inananlar üzerine tecelli eden esma. Yani burada da müşriklere karşı şeyleri destekleyerek, müminleri destekleyerek, inananları, her ne kadar ehli kitap da olsa o dönemde, yani şeylere kıyaslandığı vakitte çok farklı bir konumdalar, Rahim esmasıyla o pozisyonda yardım edeceğini, buradan Bedir'in sırrına girdiğimizde de şey var, Bedir'deki müminlere de yardım edeceğinin şeyi var, işareti var. Yani Aziz-i Rahim'i böyle anlayabilirsiniz. Aziz, üstün deniyor, yüce deniyor ama ifade etmiyor. Bakın Esma-i Hüsna kitaplarında birçok şeyler görürsünüz. Esma ile ilgili açıklamalarla ilgili ama kafa karışır. Neden? O kadar çok birbirine yakın şeyler var ki. Pek aziz, kuvvetli, güçlü, üstünlüğüne güç yetirilemeyen falan. Ama teferruatı ayetlerde buluyoruz biz. Şimdi burada birkaç şey söyleyeceğim size. Şimdi ehli kitapla ilgili birçok mesele var. Ben ayrıntılarına girmeyeceğim. Günümüzde de tartışmalar var. Yani ehli kitap cennete girecek mi, girmeyecek mi? Makbul bir şeyleri mi var? La ilahe illallah demek yeterli mi? Muhammedun Resulullah cennete girmek için gerekli mi? Onların Hristiyanlardan hepsi kafir olarak mı girecek? Sorgu suale bile bir girmeyecek mi? Değişik. O tartışmaya girmeyeceğim ben. Sadece şeyi söylemek istiyorum. Hristiyanların değişik bir Kur'an'da pozisyonları var. Ehli kitabın özellikle de Hristiyanları. Onunla ilgili bir iki ayeti söyleyeceğim. Size şey yapacağım. Birincisi bu. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Bu Ali İmran 113. ayet. Kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Bakın çok ilginç. Gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Bak biz ehli kitap değiliz. Yani Müslümanız. Ama kaçımız bu ameli yapıyor? Gece saatlerinde ayakta duran, yani kalkacaksın, teheccüd namazı şey yapacaksın ve bununla da yetinmeyeceksin. Ağlayarak secdeye kapanacaksın Allah'ın ayetlerini okuyarak.
Pardon hocam, orada İncil ya da Tevrat'tan bir gerçek kalmadı ki, bozul diyeceksin, sen ne kadar kalktın, bir yere varan tek kişi var mı, gel geçelim. Kur'an, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, bu dedi ki, sordur.
Kesinlikle yok.
Okulun durmazsa, fayda vermez.
Ama
secde kapanı ne olduğunu bilmiyoruz ki. Şimdi ben belki Kur'an'a göre yaşıyorum.
Şu devirde yani yok. Şu devirde.
Pardon, özür dilerim. Yani,
yok.
Önde kimin katı olacak? Dışarıdan alakalı bir şey vardı. Doktor vardı. Bu şey dinle teyze.
Evet. İkincisi de, asıl şuraya geleceğim. İman edenlere düşmanlık etmede. Yani Müslümanlar olarak bu. İnsanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak koşanlar, yani müşrikler olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklükle taslamazlar. Şimdi burada şuradan dikkatimi çekti. Bu Allah'ın yardımı diyor. O dilediğine zafer verir diyor ve Aziz-i Rahim diyor. Yani Rahim esmasını da bunun içerisine almış. Yani şey içerisinde, ehli kitap içerisinde bak diyor, Müslümanlara diyor şiddet ne var? Düşmanlık etmede diyor. Adavet deniyor. Düşmanlık da en şiddetlisinin Yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsün diyor. Bak, Yahudileri ve müşrikleri aynı kefede tutuyor. Ki bu savaşta da müşrikler bir taraftaydı, Hristiyanlar bir taraftaydı. Yani bakın, Hristiyanlar müşrik şeyler, ateşe tapanlar. Öbür ayette de diyor ki Yahudiler ve müşrikler. Yani aynı kefedeler. Yani Hristiyanlığı Rabbim ayetlere göre söylüyorum farklı tutmuş. Zira neyse, o kısma girmeyeyim. Sadece parantez olarak söyleyeyim. Ahirette de, hani bu kıyamet senaryolarında da, Mehdi ve Mesih meselelerinde de, hani Mesih'in hangi kavme geleceğini düşünürseniz buradan da bir işaretler alabilirsiniz. Yahudi kavmine Mesih diye bir şey yok. Mesih'in Hristiyan kavmine geleceğiyle ilgili bütün hadis-i şeriflerde falan var. Hani inanırsınız inanmazsınız, o ayrı mesele. Ama şey olarak da bu var. Yani bir Yahudilerden farklı olarak şey olmuş. Almış. Bir de şu mesele var. Evlilik meselesinde bir Müslüman kadın bir şeyle evlenemiyor. Kafir, hatta ehli kitapla evlenemiyor. Sadece tek bir şeye izin verilmiş, erkek olmak kaydıyla ehli kitaptan bir kadınla evlenebiliyor Ama onda da salih bir saliha bir kadın olma şartı aranıyor. Yani iffetini korumuş ve saliha bir kadın olmak şartıyla şey yapılıyor. Yani bunları da farklı bir pencereden de gösteriyorum. Çünkü diyorum herkes kötü. Yani Allah dininde Allah ininde gerçekten İslam'dır. Hiçbir şüphe yoktur. La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah demek şarttır. Ama diğer bizim kökü tüy kaka dediklerimiz içerisinde de ehli kitaptı, yani Hristiyanları Rabbim ayetlere dayanarak söylüyorum farklı bir konuma tutmuş. Yani amacım benim ehli kitap cennete girecektir girmeyecektir meselesi değil. Yani Müslümanlar var ve diğerleri var. Diğerlerinin içerisinde de Rabbim bir sıralama tutmuş. Bu sıralamanın içerisinde müşrikler, ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar olarak bir sıralama yapmış. Yani ayetlere göre söylüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Yoksa benim inancıma göre de cennete la ilahe illallah Muhammedun Resulullah gelir. Hani Müslümanlık gelmeden önce farklı. Yani onlar hak din, onlar da hak din oydu. Yani sonrası için söylüyorum. Ama eğer o kötüleri de sınıflandırmayı almak gerekirse bizim kriterimiz ne olacak? Kur'an-ı Kerim olacak. Yani ben de ayetlere bakarak o ifadeleri söylüyorum. Çünkü bu ayet, bu Rum suresinden anlıyoruz ki Rabbim taraftar olmuş. Yani çünkü müminler sevinecektir diyor. Allah da dilediğine yardım eder. Yani yardım ettim diyor. Rumlar da kazandı. Onun pozisyonu.
Ben de okudum. Allah'ın taraf olmasından sebep şey bir dinin din olması için iki şart var. Ve mücadelede bu yok. Birincisi kitaplarının olması için bütün ibadethaneleri olur. İkisi de yok. Ehli kitapta var. Bir de şu ehli kitaptan bazıları geceleri kalkar diyor ya. Şimdi o da Hazreti İsa zamanında benim okuduğumu söylüyorum. Hazreti İsa zamanında kendisinden sonra gelecek peygamberin üzerine ve kendinden önce kitabı doğrulamasını şeyini anlatırken kalbini anlatırken bunun içinde öyle bir uzaklar varmış ki aynen iman etmiş. Aynen dediğiniz bir ibadete damıştı. Ama o yapmayanlar da var tabii. Tamamıyla değilmiş. Ondan sonra da zaten bozulmuş. O yüzden sonra. Sanırım onu kastediyor.
Ya o konuda bak tekrar diyorum. Öyle ciddi tartışmalar var ki yani şuraya girsek çıkamayız. Ben ona şey yapmıyorum. Yani ben ehli cennet, ehli kitap cennete girecektir, girmeyecektir şeyine girmiyorum. Yani bu konunun çetrefilli bir konu olduğu için şey yapmıyorum.
Taraf olmasına yani. Bütün dinlerde bu kaydı geçer değil. Kitabı olması, ibadethanesinin olması. Mecusilerde böyle bir şey yok.
Bence şimdi kitapları olsa da yani ibadethaneleri olsa da yine Rabbimin ben Hristiyanları tutacağını düşünüyorum. Çünkü yani Allah'a inanmak var, bir de ateşe tapmak var. Yani ikisi dağlar kadar fark var. Yani ben o görüşe çok katılamayacağım. Yani ibadethanesi olacak, bir de kendilerine göre bir kitabı olacak ama din sayılacaklar. Yani Rabbimin o zaman taraf tutmasına vesile mi olacak o?
Hayır. Kitabı zaten tutmasının senin kitapları var. Allah tarafından indirilmiş kitapları var. Onu söylüyorum. İbadethaneleri de var, din yani. Ama onunki tamamen dinsizlik ve şey, ateşe tapmak.
Ama şimdi ateşi tapmak ile yani kitaplar olması ya da ibadethane, hani kitabı bırakalım final, ibadethanelerin olması yani kıyaslanacak şeyler. İbadethaneleri var diyelim, anlatabildim mi? Ama yani ateşi tapmak nerede? Yanlış da inanç olsa.
Bir tanesi de din olmuyor.
Ama ben dinin şimdi şöyle dinin kurumsal taraflarıyla ilgilenmiyorum ben. Özüyle ilgileniyorum. Yani ne kadar kurumsal bir yapısı olursa olsun, ne kadar da mükemmel olursa olsun yani Allah indinden baktığında birisi ateşe tapıyor. Allah'ın yarattığı bir şeye tapıyor. Yani Allah'ın yarattığı bir şey bile değil. Ateş yani. Yani anlamları itibariyle çok farklı. Neyse. Şimdi bu tefsirde diyor ki tamam diyor bu olaylar oldu geçti diyor. Bunlar tarih bilgisi diyor. Bizim diyor şu an günümüzde biz bunlardan nasıl faydalanacağız diyor. Yani bize düşen ne? Yani bizim de felsefemiz buydu ya. Ben şöyle şey yapıyorum. Kendisi de aynı görüşte zaten. Bugün biz herhangi bir konuda kendimizle ilgili değil, dışarıyla ilgili bir konuda taraf olmak durumunda olursak parantez içinde söylüyorum taraf olmaya da mecbursunuz. Mecburuz yani. Neden? Hani Amener Resulü'nün o ayeti vardı ya ilk ayete. O gün Allah sizi düşündüklerinizden de sorgulayacak. Yani gizleseniz de açığa vursanız da Allah sizi de onu hesaba çekecektir meselesi var ya orada. Demek ki biz düşündüklerimiz ile sorumluyuz, doğru mu? Bu inkar edilemez bir şey. Televizyonda bir şey izliyoruz, haber izliyoruz. Bir olay oluyor, kendimizle alakalı mı? Değil. Bu yurt dışı bir haber de olabilir. Senin oradaki düşüncelerin aslında senin felsefelerindir. Senin düşünce sistematiğindir, kendindir. Senin orada kimsenin duyması gerekmiyor. Ya yorumların var ya, şuradaki yorumların Allah indinde anlamlı, değerli değerlendirmeye tabi. Zaten zıttı düşünemez. Her ne kadar eyleme geçmese de. Yani senin konumunu belirtiyor. Ya mesela bir şey izliyorsun. Çok basitinden bir örnek vereyim. Birisi birisini öldürmüş. Ulan iyi etmiş be. Ulan ben de olsam aynısını yapar. Şimdi senin o imanın, düşüncen, karakterinle ilgili bir olay. Bunun gibi yüzlerce olay var. Şimdi insanın bir dışarı bakan yüzü var. Dışarı verdiği bir fotoğraf var. Bir de sadece Allah'ın bildiği iç dünyası var. İşte bu sizin derinlerinizin derinliklerinde bilirim diyor Allah-u Teala. Sizin önünüzdekilerini, ellerinizin arasındakilerini de arkanızdakini de bilirim diyor. Şimdi oradaki konum sizin şeyiniz, kendi konumunuz, düşünceleriniz olarak söylüyorum. Şimdi herhangi bir taraftarlık durumunda bile, yani bu şeyde var, sahnede var, müşrikler var, Hristiyanlar var. Sen ikisinden ne değilsin? Sen elhamdülillah Müslümansın. Buna benzer bir olayda nasıl davranma, nasıl düşünce sisteminin doğru olmasıyla da ilgili bu. Mesela ben futbol maçları oluyor, takım tutacağım. Mesela bir şey izliyorum, bir maç izliyorum diyelim, takım tutuyorum. İnanın şeylerini düşünüyorum ben. Yani onların Allah indindeki o ülkenin, o şehrin durumu şey. Hani şey bir olay, 11 kişi maç yapıyor, bana ne? Hani çok da fazla kaptırmamak gerek, onlar bir şekilde izlediğinizi düşünün. Yani ben Allah indindeki pozitif zararlarına, bize benzeyen, benzemeyen tarafları istiyorum. İlla tutacaksan ve mümkün değil, yani hakem gibi izlemeniz mümkün değil olayı. Bir şekilde bir kalbiniz bir tarafa koyuyor. Yani ben orada bile bir taraf, bir tercih durumunda hissediyorum kendimi. Küçükken hep bende şey olurdu. Kendimle ilgili tuttuğum takımla ilgili olmasın, bir takım olduğunda zayıf vardı, zayıfı tutardım devamlı. Hangisi daha mazlum konumdaysa onu şey yapardım. Diyelim hiç alakanız yok, bir de kötü taraflarının olduğunuz bir taraf var, güçlü bir de onu tuttuğunuzu düşünün. Yani işte bunlar hani ayrıntı gibi gözüküyor ama işte bunlar Allah'ın şey yaptıkları. Hani diyor ya Allah-u Teala, ben sizin diyor dış görünüşüne bakmam diyor, sizin içinizde kalbinizdekilere bakarım diyor. İşte kalptekiler bunlar aslında. Yani biz bunları da bir ara sıra takip edersek bir kulağımızla, ben o haberde ne yorum yaptım? Ben bir olayda dış içinde değilsiniz. Gözlemci olarak ne yaptım? Benim başıma gelseydi ben ne yapardım? Benim o yapacağım durum hangi ayete, hangi dini şeylere uyuyor diye bir kıyaslama yaptığınızda aslında biz de kendi gerçeklerimize biraz yaklaşırız. Biz dışarı çok güzel poz veriyoruz. Kendimize, kendi kendimizi kandırmak adına da güzel poz veriyoruz. Ama derinlerimiz gerçekten öyle mi? Biraz samimiyetle içimizde o iç seslerimiz, düşüncelerimiz dinlediğimizde biraz daha şey olur. Yani bence bu şeyde de onunla ilgili ipuçları var.
Sen de aleyhinde de olsa hatta vazgeçmiyorsun. Ne alemde diyorsun? Yani annen de aslında, baban da olsa, kendin de olsa,
evet.
Eğer haksızlar haksızlık kabul edilir.
Evet.
Yani çok önemli bir şey. Biz kendimizi haksız kaçırır ya.
Evet. Yani.
Orada bir sorma sorayım. Bu baktığı ile ilgilendiği zaman, kazandığı zaman, o zamanlar para vakayeti inmemişti. Değildi. Böyle bir şey yoktu yani. Serbestti. O vakit girdikten sonra o kazandıktan sonra ayet indi. Ondan
evet.
Sonra yasaklandı. Yani bak şu anda şey değil yani. Bizim için Müslümanlar için geçebilir. Şimdi haramdır.
Tabii tabii. O şeyi de söyleyeyim.
O zaman indi o vakit ayet
indi. Ödül var. Ödül var diyor. Bahis olmuyor.
Kumar var. Bahis var. Ödül var. Üç tane konu var. Zaten kumar ayetleri net yasaklanıyor. Bahse girmek de o zamanlar serbestmiş, yasaklanıyor. Bir tek bir şey var, o R ile başlayan bir ismi vardı. Rihan. Rihan denilen bir şey var. Rihan bir yarış sonucunda kazanılan ödül. Bu da diyor ki sadece diyor at yarışında caizdir, başka yerde caiz değildir. At yarışında sadece koşuyu kazanan ödül alabilir. Ahkam-ül Kur'an diye bir eser varmış. Orada geçiyormuş. Biliyorsunuzdur belki.
Orada geçiyor. Hep bir bak. Mesela karşıya bir araba gelecek. Ben dedim kırmızı. Hatta işte siyah. Hangi bir kazansa ücret ödeyecek.
Evet.
Siyah kendi ben onu ödeyecek. Bu manen. Yani buna benzer.
Ya belki buralarda masum gibi geliyor ama Allah-u Teala bütününü göstermeye çalışıyor bize. Bakın bugün bahisçilik futbolda hani şikeye giden şeylerle de ne boyutlara geliyor. Yani bugün görüyorsunuz değil mi? Bu iddialı şeyleri var, oynamaları var. Yani ciddi derecede kumar, yani ben onu kumar olarak görüyorum. Bilmiyorum başka bir ifadesi var mı onun? Yani küçük bir bahis nelere şey geliyor. Şöyle bahisler ama şöyle olabilir. Mesela bir sure ezberleyeceksin. Hadi bakalım kim önce ezberleyecek? Yani teşvik anlamında, pozitif teşvik anlamında o tür bir mücadeleye girmek. Hadi ilk kazanan birbirine bir yemek ısmarlasın. Yani bir sure ezberlenecek, bir şey ezberlenecek. Hani buralarda şey. Ama üst limitlerini biraz tehlikeye giriyorsunuz. Yani bu fıkıhla ilgili kaideler şey. Bu şeyde var. Arap ülkelerinde at yarışları yapılıyor. Yani ben şey yaptım, demek ki bu fetvaya göre veriliyor. Hani sadece kazanana hediye olarak verip izlenme konusunda bir şey olabilir ama ya bir şeyin kapılarını çok açtığınızda da insanlar çok fazla giriyorlar.
Evet.
Yani küçük bir aralık oluyor.
Kaçıyor. Arama kaçıyorlar.
Yani
şu var, mesela iki kişi olur. Der ki sen şu işi yaparsan, başarırsan benden sana 10 lira yapsa 5 kuruş. Hatta bir şey. Ama o bana hiçbir şeye vaat etmiyor. O zaman o kazanırsa onu alabilir. Vaat etmiyor.
Yani tek taraflı olduğunda.
Evet. Ama şimdi ikimiz oyun oynadık. Dedik ki kim kazanırsa gidip şuradan bu süreçte gelecek. O harama dönüşür. Başka gidiyor.
Ya şey bile, yani mesela kahvehanelerde hesabı ödesiniz kaybeden şeklinde. Yani bunlar da küçük nüans şeyleri. Ya mesela ilginç, yani çok daha büyük hatalar var kabul ediyorum ama küçük gibi gözüken şeyler insanları çok büyük perspektif şeylere götürüyorlar. Bakın isim olarak falan bahsedeceğim, tanıdığım bir aile var. Evlerine 4 maaş giriyor. Ama ay sonunu getiremedikleri gibi de kredi kartları borçlarını ödeyemiyorlar. Nice aileler var, bir asgari ücretle kirada dahil olmak üzere geçiniyorlar. Bu bahsettiğim ailede diğer aile fertleri namaz kılmasına rağmen, ibadetli insanlar olmasına rağmen ailenin babası at yarışı oynuyor. Ve çocuklarına da oynatıyor. Ve bakın işin bereketi kaçıyor. Bir, haram giriyor, işini yapıyor. Ve de bakın, yani genellikle o felsefede olan insanların hayata bakışı da farklı. Şimdi bak, hayata bakışta ne var? Allah-u Teala niye yasaklıyor? Yani kişinin kazandığından başkası yoktur diye ayet-i kerime var. Allah-u Teala'nın muradı el emeğiyle ya da ticaretle para kazanmak. Parayla para kazanmaya bir karşı Allah-u Teala. Emeksiz yol ya ticaretle, yani boyacılık gibi amel gerektiren şeylerle para kazanmalar. Bunun dışındaki her şeye karşı bir sistem var. Yani borsaya fetva verilmiş ama anlatabildim mi? Onda da birkaç şey var. Ayrıntılarına girmeyeceğim ama diğerleri külden zaten faizin falan şeyleri bu. Yani bu fıkıh kitaplarına bakarsanız alışverişte öyle katı şeyler, meseleler var ki bugün günümüze uyarına ya nasıl, ne olacak diye derecede ince şeyler var. Bunun felsefesi emeğe saygı, çalışmaya saygı, ticaretin o ticaret olan kısmına, doğru ticaret olan kısmına saygı. Bunun dışında olan bir kişinin felsefesinde hata var. Bakın, büyükten söylüyorum. Yani ben bir an evvel zengin oluyorum. Ben yattığım yerden zengin oluyorum. Ben çalışarak emek yaparak değil, felsefenin yapabileceği en küçük yeri otur oyunları oynamak. Yani buna spor tutabilirsin, midi piyango diyebilirsin, aferin yarın başkaları çıkar, o olabilir. Yani bakın, küçük bir yerdeki felsefe aslında çok büyük bir büyük felsefenin küçük göstergeleri. Orada tezahür ediyor. Bir ara şöyle bir örnek veriyordum, güzel hoşuma gidiyordu. Bu ticaret bankasında bir dolandırıcılık olayı olmuştu ya, hani kolu kırılmıştı sonra poz vermişti, ismini hep unutuyorum. Yani o zaman trilyonlarca liraya götüren biri vardı. Herkes tuğkaka ne yapmış falan diye kötülüyordu. Ben diyorum ki, ya diyorum, onun pozisyonu o, onları yaptı. Sen bir yerde devlet memurusun, devlet sana kağıt vermiş, kalem vermiş, oraları yaz diye, eve götürüyorsun, çocuğuna veriyorsun. Bakın ne kadar küçük bir şey. Aslında benzer şekillerde. Neden? senin o pozisyonda yapabileceğin o. Ya birkaç zarf götürürsün, ya birkaç kağıt götürürsün, kalem götürürsün. Fazlasını yapamazsın ki zaten. Ya da biraz üstüne rüşvet alırsın. Ama sen aynı konuma gelsen bu felsefeyle onun yaptığını yaparsın. Dolayısıyla felsefenin büyüğü küçüğü olmaz. Yanlış yanlıştır. Sen konumun itibarıyla şey yaparsın ama Allah senin derinlerini biliyor. O yüzden hani bahis olayı ikimize çok basitmiş gibi gelebilir ama yani oradaki yanlışlık sizi nerelere götürür? Kumardaki maksimumları düşünsenize. Adam bırakın evini, arabasını, işini yani hanımını, ailesini kumarda veren var yani. Yani yani çok ilginç. Yani küçük felsefeler de büyük felsefeler var aslında. Yani bu şekilde baktığınızda olaylar çok farklı. Aslında şeriata bu gözle bakmak lazım. Şeriat diyor, şeriat çok katı kurallar gibi gözüküyor ama aslında derinlerinde çok büyük şeyleri getirir. Mesela kıtalda hayat vardır. Kıtalda hayat. Yani birisi birisini öldürüyor, o oradan da öldürtülüyor onun ailesinde. Yani görünüşte çok farklı böyle. Hayat vardır diyorlar. Yoksa neler dönüyor? Kan davaları dönüyor. Bir kişi için yüzlerce kişi ölüyor. Kavimler birbirine giriyor. Büyük savaşlar dönüyor. İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Bir prensin şeyi değil mi? Bu Sırp'taki o olaydan. Bir kişiden mi? Birinci Dünya Savaşı. Nelerden kaynaklanıyor? Bir kişi dünyada kaç milyon kişinin ölmesi. Sadece o sebep değil de. Ama işin patlama noktalarının altında kıtal var. Kıtalın olmaması var. Yani farklı meseleler bunlar. Şeriatı ben şöyle görüyorum. Arabadaki emniyet tedbirleri gibi. Emniyet kemeri takmak gibi. Yani işte ya taksam ne olur, takmasam ne olur. Halbuki senin ölümünü garanti ediyor. Ya da ölüm şansını çok azaltıyor. Yani işte şey diyor ki mesela din şeriatı olarak her arabaya bindiğinde emniyet kemerini takacaksın. Sağ elinle tutacaksın, işte şuraya yerleştireceksin. Bunu birkaç saniye içinde yapacaksın. Hani bunun kuralları gibi düşünün. Ya bu şeriatla ne ya? İşin özde iyi şoför olmak işte yani bir yerden bir yere gitmek değil. Buna ne gerek var? Hayır, o çok ciddi şey yapıyor. Benim eski bir ortağım vardı, onu paylaşayım. Emniyet kemerine karşıydı. Ya ben zaten surat yapmıyorum ki kendimi korur falan diyordu. Abi bak diyorum yani suratla falan alakası yok. Dinlemedi. Allah da gösterecek ya ona. Bir gün geldi gözünde falan bir tuhaflıklar var. Morarmış falan. Ne oldu? Sus diyor bana. Kızıyor. Anlamış şeyi başına gelene. Trafik ışığında dururken arkadan araba çarpmış. Ve kafasını vurmuş. Emniyet kemeri yok. Abi diyorum bak düşük hızla bile gitmiyorsun. Duruyorsun duruyorsun. İşte bunu neye bağlayacağım? Dinde de şeriatta da öyle. Size çok saçma gibi gelen ya buna ne gerek var dediğiniz şeyler var. Ama bu sizin tahmin edemeyeceğiniz çok büyük şeylerden koruyor sizi. Hem kendinizi hep toplunuz. Yani o yüzden şeriatı o şeyde almak lazım. Çünkü kuralı koyan kim? Cenab-ı Allah. O biraz evvel bahsetti. Önceki derslerde bahsettim. Kainatı, semayı, yedi kat göğü yaratan Allah böyle bizim basit gibi ya ne gerek var gördüğümüz şeyleri yapıyor. Emirleri veriyor. O yüzden şey yapmak lazım. Evet, Rum suresinin ikinci sayfasına geldik. Buraya haftaya geçelim inşallah. 6.'dan itibaren, sayfa 404'ten itibaren devam edeceğiz. Evet, Erdiş Bey kapatıyorum. Aleyküm selam. Kayhan Bey'in de size selamı var. Yani haftaya görüşmek üzere inşallah.
İnşallah hocam.
Bir şey soracağım. Şimdi hadiste diyor ki La ilahe illallah diyen herkes cennete gidecektir. Ama Muhammed Resulullah şeyi yok. Bu çok biliyorsun konuşmanın vesilesi oldu. Yani çok kafalı okullarına geldi. Yani